Ayrım 27, Tekerlekler, Arthur Hailey, sayfa 300, 19. bölüm. Uzun siyah araba yavaşladı, sola döndü ve sonra Hank Chrysler'in Gross Point'teki evinin girişindeki taş sütunlu yolda kaymaya başladı. Direksiyonda Chrysler'in üniformalı şoförü vardı, arkada da Chrysler ile konukları Erica ve Adam Trenton oturuyorlardı. Arabanın içindeki lüks bir bardan konuklarına yol boyunca içki ikram etmişti Chrysler. Temmuz'un son haftasında bir akşam saatiydi. Detroit Athletic Club'da yemek yemişlerdi. Trenton'la Chrysler'le orada rastlamışlardı. Yemekte dördüncü kişi Fransız şivesiyle konuşan parlak gözlü şahane bir kızdı. Chrysler onu sadece Zoe diye tanıtmış ve kendisinin yeni açtığı ihracat bağlantı bürosunun başında olduğunu söylemişti. Mükemmel bir arkadaş olduğunu ispat eden Zoe yemekten sonra özür dileyerek yanlarından ayrılmıştı. Sonra Chrysler'in çağrısı üzerine Adam ve Erica arabalarını orada bırakarak Chrysler'le birlikte onun evine gitmek üzere yola çıkmışlardı. Bu akşamki buluşma Adam'ın Hank Chrysler'in evinde geçirdiği hafta sonunun sonucuydu. Parça imalatçısı Adam'a telefon etmiş ve randevulaşmışlardı. Çağrıya Erica'nın da dahil olması önceleri Adam'ı endişelendirmişti. Chrysler'in o hafta sonu partisine ve özellikle Rowena'yı bütün canlılığıyla hatırlıyorsa da bu geçmişe ait bir şeydi ve sağduyu onun orada kalmasını zorunlu kılıyordu. Oysa üzülmesine hiç de gerek yoktu. Hank Chrysler ağzını tutmasına binen insandı. Bambaşka şeylerden konuşmuşlardı. Detroit Lions kulübünün gelecek mevsimde kazanma şansları, şehir yönetimindeki son rezalet, daha sonra da bir takım parçalarını Chrysler'in firmasının yapmakta olduğu Orion. Bir süre sonra Adam rahatlamıştı ama yine de Hank Chrysler'in kendisinden ne istediğini merak ediyordu. Chrysler'in bir şey istediğini Brett de Los Santo kendisine söylemişti. Brett ile Barbara da bu gece çağrılmışlarsa da Barbara'nın işi olduğundan gelememişlerdi. Yakında batı kıyısına gidecek olan Brett'in de tamamlanacak bir sürü işi vardı. Brett dün kendisine, "Hank bana seni çağıracağını söyledi," demişti. Ne istediğini de söyledi. "Bunun hakkında bir şeyler yapabileceğini umut ederim. Çünkü bizlerden çok şey var işin içinde." Bu gizlilik havası Adam'ı sinirlendirmişse de Brett bundan fazla bir şey söylemekten kaçınmıştı. Şimdi araba Chrysler'in sarmaşık kaplı geniş köşkü önünde durunca Adam az sonra bunu öğreneceğini düşündü. Şoför gelip kapıyı açarak Erica'nın dışarı çıkmasına yardım etti. Ev sahipleri peşlerinden gelirken Erica ile Adam çimenlerin üstünde durup sırtlarını büyük eve vererek çevrelerine bakındılar. Büyük bir dikkatle hazırlanmış olan bakımlı bahçe gayet güzel bir eğimle Lake Shore Caddesi'ne kadar uzanıyordu. Caddenin öte tarafındaki St. Clair Gölü'nün manzarasını kapatacak hiçbir şey yoktu önlerinde. Karanlık basmış olmasına rağmen göl hala görülebiliyordu. Beyaz köpüklü bir dalga çizgisi kıyısını belirliyor, uzaktan yük gemilerinin ışıkları gözüküyordu. Daha yakınlarda takma motorunu çalıştıran bir yelkenli Gross Point Yat Kulübü'nün rıhtımına doğru yaklaşmaktaydı. "Erica ne kadar güzel," dedi. "Ben Gross Point'e gelince burasını hep Detroit'ten ayrı bir yer olarak görürüm." Hank Chrysler, "Eğer burada yaşıyor olsaydınız düşündüğünüz gibi olmadığını anlayacaktınız," diye karşılık verdi. "Çoğumuz hala benzin kokarız burada. Eskiden tırnaklarımızın altında yağ lekeleri vardı." Adam kuru bir sesle, "Gross Point'li parmaklar uzun süreden beri temizdir," dedi. Ama Chrysler'in ne demek istediğini biliyordu. Büyük servet yatakları olan 5 ayrı Gross Point vardı. Buraları da büyük Detroit bölgesi gibi oto sanayinin bir parçasıydı. İkinci Henry Ford az ötede Gross Point Farms'ta öteki Fordlar çevresine serpiştirilmiş olarak yaşardı. Başka otomobil şirketlerinin servetleri de buradaydı. Chrysler ve General Motors'un yanı sıra sanayinin öbür imalatçıları Fisher, Anderson, Olson, Mullen gibi eski ve büyük Chrysler gibi yeni adlar da burada yaşardı. Paranın bu şimdiki bekçileri gayet özel kulüplerde görüşürlerdi birbirleriyle. Bunların en ünlülerinden olan Country Kulübü'nün üye olmak isteyenler listesi öylesine doluydu ki, önemli bir aileye bağlı olmayan genç bir üye adayına ancak yaşlılığında sıra geleceği söylenirdi. Bütün bu kendine özgürlüğüne karşın Gross Point'in daha dostça bir havası vardı. Bunun için otomobil sanayinin pek çok yöneticisi oraya yerleşmişler, bu aile havasını Bloomfield Hills'ın ciddiyetine tercih etmişlerdi. Eskiden yaşlı Gross Point'liler otomobil sanayi parasına burun kıvırırlardı. Şimdi ise bu para bütün Detroit olduğu gibi onlara da hükmediyordu. Gölden gelen ani bir rüzgar yaprakları ışırtıtınca Erika ürperdi. Hank Kreisel içeri girelim dedi. Bu sefer uşak rolüne girmiş olan şoför onlar yaklaşırken evin kapılarını ardına kadar açtı. İçeri birkaç adım atan adam birden şaşkınlıkla durdu. Vay canına dedi. Yanında Erika da şaşkın şaşkın bakıyordu, sonra kıkır kıkır gülmeye başladı. İçine girdikleri salonda her türlü gerekli lüks eşya vardı. Kalın bir halı, rahat koltuklar, divanlar, büfeler, kitap rafları, tablolar, hafifçe çalan bir hifi pick-up ve bütün bunlarla uyuşan bir aydınlatma. Ama salonun tam ortasında koskocaman bir de yüzme havuzu bulunuyordu. 10 metre kadar uzunlukta olan yüzme havuzu mavi çinilerle kaplanmıştı. Bir yanı derin, bir yanı alçaktı. Bir ucunda da 3 katlı bir atlama kulesi yükseliyordu. Erika, Hank, özür dilerim, gülmemem gerekirdi ama ne de olsa şaşırtıcı bir şey dedi. Ev sahibi dostça gülmemek için hiçbir neden yok diye karşılık verdi. Çok kimseler görünce gülerler, hatta pek çoğu beni deli sanıyorlar. Gerçek şu ki ben yüzmeyi çok severim, rahatıma da düşkünüm. Adam yüzünde şaşkın bir ifade çevresini süzüyordu. Eski bir ev burası, bütün içini söküp çıkarmış olmalısın. Elbette. Erika Adam'a dönerek, haydi mühendisliği bırak da yüzelim biraz dedi. Kreisel'in hoşuna gitmişti bu teklif. Gerçekten yüzmek ister misin diye sordu. Karşında bir ada kızı var, konuşmasını öğrenmeden önce yüzerdim ben. İkinci kapıdan içeri gir dedi. Bir sürü maya, havlu filan var orada. Adam da ev sahibinin peşinden başka bir odaya girdi. Birkaç dakika sonra Erika atlama kulesinin en yüksek yerinden mükemmel bir atlayış yapıyordu. Gülerek çıktı suyun yüzüne. Hayatımda girdiğim en şahane salon burası. Hank Kreisel de gülümseyerek daha aşağı kattan atladı. Adam havuzun kenarından girdi suya. Sudan çıktıktan sonra kalın havluya basarak uşağın üzerlerine havlular koyduğu yumuşak koltuklara oturdular. Dördüncü koltukta ak saçlı zayıf bir kadın oturuyordu. Yanındaki bir masanın üzerinde bir tepside likör ve kahve vardı. Hank Kreisel kadının yanağını öperek günün nasıl geçti diye sordu. Sakin. Bu da benim karım Dorothy diye kadını Erika ile Adam'a tanıştırdı. Adam Zoe'nun niçin şehirde bırakıldığını anlamıştı. Bayan Kreisel kahve ikram ederken ve havadan sudan konuşurken kendisinin her ne nedenle çağrılmadığı bir yemek ziyafetinde bulunmamasını hiç de garipsemiş gözükmüyordu. Hatta Detroit Atletik Kulübü'ndeki yemeklerin nasıl olduğunu bile sordu. Dorothy Kreisel'in kocasının hayatının öteki yüzü ile anlaşmış olduğunu düşündü adam. Hank'in bağlantı bürolarındaki çeşitli metreslerine aldırmıyordu anlaşılan. Göründüğüne göre Hank Kreisel de bu ilişkilerini gizlemiyordu. Erika heyecanlı heyecanlı konuşuyordu. Hank Kreisel'den hoşlanmıştı. Bu gece dışarı çıkmak, sonra da bu yüzme kendisine iyi gelmişti. Gençliği ortaya çıkmıştı, pırıl pırıldı. Mayolar içinden kendisine pek yaraşan bir bikini seçmişti. Adam Kreisel'in bakışlarının sık sık Erika'nın üzerinde dolaştığını fark etti. Bir süre sonra ev sahipleri yerinde duramaz olmuştu. Sonunda ayağa kalkarak, ''Adam, üstünü değişmek ister misin?'' diye sordu. ''Sana göstermek istediğim, üstünde konuşmak istediğim bir şey var.'' ''Erika, çok ısrarlısın Hank.'' dedi. Dorothy Kreisel'e gülümseyerek, ''Bu sergiyi ben de görecek miyim?'' diye sordu. Hank Kreisel karakteristik gülümsemesiyle ''Görürsen beğeneceksin.'' dedi. Adam ''Sonunda esas konuya geliyoruz.'' diye düşündü. Her neydiyse bu konu. Birkaç dakika sonra hala yerinde oturup kahvesini yudumlayan Bayan Kreisel'den özür dileyerek odadan çıktılar. Giyindikten sonra Hank Kreisel önlerinde yürüyerek Adam'la Erika'yı evin esas kısmından geçirip arka tarafa götürdü. Binanın Walter Chrysler ve Henry Ford zamanında yaşamış bir otomobil kralına ait olduğunu söyledi. Sağlam binadır. Dış duvarları Hadrian'ınkiler kadar sağlam. Ben de içini boşaltıp yenileştirdim. Kreisel kaplama bir kapıyı açarak alt kata inen bir merdivenden aşağı inmeye başladı. Erika arkasından, en arkadan da Adam geliyordu. Bodrum koridorundan geçtiler. Kreisel anahtarlığından bir anahtar seçerek madeni bir kapıyı açtı. Odaya girerken parlak floresan ışıklar önlerini aydınlattı. Adam bir deneme atölyesinde olduklarını gördü. Bu gördüğü bu tip atölyelerin en genişi, en düzenlisi, en iyi donatılmışıydı. Kreisel, zamanımın çoğunu burada geçirir, yenilikler yaratmaya çalışırım dedi. Fabrikalarıma yeni bir iş geldiği zaman önce buraya getirir, en ucuza mal etme çarelerini araştırırım. Epey kârlı olur bu benim için. Adam Brett de Los Santo'nun kendisine bu konuda bir şey söylediğini hatırlıyordu. Hank Kreisel'in mühendislik diploması yoktu. Kendi başına işe girişmeden önce sadece makinistlik ve fabrika ustabaşılığı yapmıştı. Kreisel onları alçak ve geniş bir çalışma masasına doğru yönelterek buraya gelin dedi. Masanın üstündeki şeyin üstü bir örtü ile kaplıydı. Kreisel örtüyü çekti. Adam merakla gösterilen şeye baktı. Bu çelik çubuklardan, madeni levhalardan, bir takım başka malzemeden meydana gelmiş iki tane bisiklet boyunda bir aletti. Dışında bir kol vardı. Adam kolu çevirince aletin içindeki parçalar hareket etmeye başladı. Adam omuzlarını silkti. Pes ettim Hank dedi. Nedir bu? Erika herhalde modern sanat müzesine vereceği bir şey olsa gerek diye fikrini söyledi. Doğru. Belki de öyle yapmam gerek. Hank Kreisel sırıttı yine. Adam, çiftlik aletleri konusunda bir şey bilir misin? Hayır. Adam yine çevirdi aletin kolunu. Hank Kreisel hafifçe, bu bir harman makinesidir Adam. Bu boyda bir benzeri yeryüzünde yapılmış değildir. Çalışıyordu üstelik. Sesine Adam'ın da Erika'nın da daha önce fark etmediği bir heyecan gelmişti şimdi. Bu makine her türlü tahılı, buğday, arpa, pirinç olsun harmanlayabilir. Saatte 3 ile 5 kilo. İspat için fotoğraflar gösterebilirim. Adam, ben bir şeyin çalıştığını söylediğin zaman o şeyin çalıştığını bilecek kadar tanıyorum seni dedi. Başka bir şey daha var, maliyet. Seri halinde üretilirse tanesi 100 dolara mal oluyor. Adam şüpheliydi. Üretim planlamacısı olarak maliyetleri iyi bilirdi. Bu fiyata enerji kaynağı da dahil değil herhalde dedi. Sahiden enerji kaynağın ne olacak? Batarya mı yoksa küçük bir benzin motoru mu? Bunu soracağını biliyordum, söyleyeyim. Enerji kaynağım ne biri ne de öteki. Bütün enerji kaynağı o çevirdiğin kolu çeviren bir insan. Şimdi yaptığım gibi aynı kolu. Yalnız benim bunu çevirmesini düşündüğüm insan doğunun ormanlık bölgesinde yaşayan bir köylü. Başında geniş kenarlı bir şapkası var. Yorulduğu zaman yerine bir kadın ya da çocuk geçebilecek. Saatlerce oturdukları yerde kolu çevirecekler. İşte böylece 100 dolara mal edeceğiz bunu. Demek enerji kaynağı yok ha? Ne yazık ki otomobilleri de böyle yapamıyoruz diye güldü adam. Kreisel, ne yaparsan yap ama bana bir iyilikte bulun, gülme dedi. Peki gülmeyeceğim ama yine de ben bunun bir tarım aletinin, hele Detroit'te seri halinde yapılabileceğini düşünemiyorum. Adam başı ile harman makinesini işaret etti. Bir kolu saatlerce çeviriyorsun çalıştırmak için. Hank Kreisel, sen benim gördüğüm yerleri görmüş olsaydın belki de bunu o kadar garipsemezdin dedi. Bu dünyanın Detroit'ten çok uzak olan yerleri de var. Bu şehirdeki sıkıntımızın bir kısmı da bundan doğuyor ya. O yerlerin var olduğunu, bizim gibi düşünmeyen insanların varlığını bütünüyle unutuyoruz. Her yerin Detroit'e benzediğini ya da benzemesi gerektiğini sanıyoruz. Ve her şeyin bizim istediğimiz gibi olmasını istiyoruz. Başkaları başka görüşe sahipseler bu yanlıştır diyoruz. Çünkü bizler Detroit'teyiz de ondan. Başka bir takım şeylerde de aynı görüşü savunuyoruz. Hava kirlenmesi, güvenlik, Bunlar o kadar çok üste çıktılar ki bu konularda düşüncelerimizi değiştirmek zorunda kaldık. Ama din gibi pek çok düşünce var daha geride. Erika eski inançlarına karşı konulmasını istemeyen rahipleriyle diye söze karıştı. Adam karısına sert bir bakış fırlattı. Bu işi bana bırak demek istermiş gibi. Sanayide yükselmekte olan pek çok kişi eski düşünceleri yeniden gözden geçirmeyi düşünmekteler ve bunların sonuçlarını da almaktayız dedi Henk'e dönerek. Ama ne makinesi olursa olsun elle işleyen bir makineden söz ettiğin zaman bu ilerlemek değil, Henry Ford zamanında olduğundan daha geriye gitmek demektir. Hem ben otomobil ve kamyoncuyum, bu ise tarım makinesi. Ama sizin şirketin bir de tarım araçları bölümü var. Benim o tarakta bizim yok, olsun da istemem. Ama üstlerin ilgileniyorlar bununla, senin de onlarla ilişkin var, sözlerini dinlerler senin. Adam bana bak dedi, bunu tarım araçları ile uğraşanlara gösterdin mi? Seni terslediler mi? Kreisel başını salladı, evet demek istercesine. Onlar da ötekiler de. Beni yönetim kuruluna çıkaracak birine ihtiyacım var. Onların ilgisini uyandırmaya çalışmalıyım. Senin işi bu açıdan göreceğini umut ediyordun. Hank Kreisel'in ne istediği ortaya çıkmıştı. Yönetim kuruluna, hatta mümkün olursa kurul başkanına çıkmak için Adam'ın yardım etmesi. Erika bunu yapamaz mısın onun için diye sordu. Adam başını salladı ama Hank Kreisel önce kendisinin inanması gerek buna dedi. Adam'ın bütün alıştığı şeylere bu kadar yabancı olan kollu alete baktılar bir süre. Adam otomobil şirketlerinin otomobillerle ilişkili olmayan pek çok şeyle uğraştıklarını da biliyordu. General Motors cerrahide kullanılmak üzere mekanik bir yürekle bir takım başka sadık araçları geliştirmişti. Ford uzay uyduları üzerinde çalışıyor, Chrysler ise inşaat işine girmeyi düşünüyordu. Bu programların başlama nedenleri, Hank Kreisel'in pek iyi bildiği gibi, her şirketin en üst kademesindeki bir kimsenin bunlara karşı kişisel bir ilgi duymasıydı. Kreisel bu harman makinesini Washington'a da götürdüm diye anlattı. Senatoda çok kimseyle görüştüm, inandılar bana. Dış yardım için yılda 200 bin makine sipariş etmekten söz ettiler. Bu bir başlangıç demektir ama dış işleri üretim yapamaz elbette. Adam, Hank, niçin başka bir şirkete başvurmayı düşünüyorsun diye sordu. Eğer yaptığına inanıyorsan niçin kendin yapıp pazarlamıyorsun bunu? İki nedeni var bunun. Birincisi prestij konusu. Benim ün salmış bir adım yok. Seninki gibi büyük şirketin adı ve pazarlama imkanları var ancak. Adam başını salladı, doğruydu bu. Öteki de sermayeler sorunu. Ben yeteri kadar para bulamam. Hele seri üretim için imkansız. Evet ama bankalar. Hank Kreisel güldü. Elimi koluma kadar daldırmış durumdayım bankalara. Öyle ki bazen kendilerini soyduğumu bile düşünüyorlar. Aslında benim kendi param yoktu ki. Parasız neler yapılabileceğini bilsen şaşkınlıktan dilini yutarsın. Adam bunu da anlıyordu. Pek çok kimse, pek çok şirket böyle çalışıyordu. Hiç şüphesiz Hank'in fabrikaları, makineleri, şu içinde bulundukları ev, Higgins Gölü'ndeki evi ipotek altındaydı. Kreisel işini ya da işinin bir kısmını satacak olursa milyonlarca dolar nakit para alabilirdi. Ama satmadığı takdirde de kendi durumundaki pek çok insanın yaptığı gibi para sorunları ile geçirecekti günlerini. Kreisel yine çevirdi makinenin kolunu, mekanizma harekete geçti, şimdi boşa dönüyordu. Gerekli olan tek şey, tepesindeki oluğa akacak olan tahıl taneleriydi. Bunun benim bir hayalim olduğunu söyleyebilirim. Uzun zamandan beri görürüm bu rüyayı. Hank Kreisel duraksadı, nedenini açıkladığı için utanmış gibiydi ama devam etti sonra. Kore'de geldi bu düşünce aklıma. Köylerde kadınların, erkeklerin buğdayı taşla ezdiklerini görürdüm. İlkel bir şeydi bu. Çok çalışıyorlar, karşılığında pek az bir şey elde edebiliyorlardı. Bir şeye ihtiyaç olduğunu görünce işte bunu düşünmeye başladım. O zamandan bu yana da fırsat düştükçe uğraşırım bununla. Erika dikkatle Hank Kreisel'in yüzünü gözlüyordu. Birazını Adam'dan, birazını başka yerden duymuş olduğu için Kreisel'in geçmiş hayatını biliyordu. Birdenbire aklına bir görüntü takıldı. Yabancı ve düşman ülkede bir ABD deniz piyadesi yerlileri öylesine bir anlayış ve merhametle inceliyordu ki, yıllarca sonra o an içinde doğan bir düşünce hala alev alev yanabiliyordu. Chrysler, sana bir şey söyleyeyim adam dedi, sana da Erika. Bu ülke deniz aşırı ülkelere tarım aleti filan satmıyor ya da pek az satıyor. Bizim araçlarımız çok ustalık isteyen gelişmiş şeyler. Dediğim gibi bizde din gibi bir şey bu. Her şey elektrikle motorla çalışacak. Doğu ülkelerinde sonsuz bir insan gücü olduğunu unutuyoruz. Orada birisine gel şu kolu çevir desen 50'si birden sinekler gibi, karıncalar gibi koşarlar. Ama biz bunun düşüncesinden bile hoşlanmayız. Barajların sırtlarında taş taşıyan insanlar tarafından yapıldığını görmek istemeyiz. Bu düşünce bize aykırı gelir. Bunun yetersiz olduğunu, Amerikan tipi olmadığını düşünürüz. Ancak piramitlerin böyle yapıldığını söyleriz. Ne çıkar bundan? Gerçek olan durumun böyle olduğudur. Uzun zamanda değişmeyecektir bu. Başka bir noktada bizim hassas makinelerimizi onaracak yerlerin bulunmamasıdır. Onun için yapacağımız her şeyin basit olması gerekmektedir. Elini hala çevirmekte olduğu koldan uzaklaştırarak işte bu basittir diye bitirdi sözünü. Adam acaba bu fikir başarılı olur mu diye düşündü. Hank Chrysler'in söylediği gibi bir ihtiyaç gerçekten var mıydı acaba? Üç büyüklerden birinin prestijini bu işe vermesini gerektirecek kadar değerli bir proje miydi bu? Adam üretim planlamacısı kişiliği de sorular sormaya başladı. Soruları malın pazarlamasını, beklenen satışını, dağıtımını, montaj konusunu, maliyetini, yükleme tekniğini, onarımını kapsamaktaydı. Adam'ın sorduğu her şeyin karşılığını Chrysler önceden hazırlamış gibiydi. Bütün gereken rakamları aklından söylüyor ve kendi işinde nasıl başarılı olduğunu da böylece ortaya koyuyordu. Daha sonra Hank Chrysler Adam ile Erika'yı şehirde bıraktıkları arabalarına kadar kendisi götürdü. 27. Ayrımın Sonu. Sayfa 311.